Ayrım 27.
Kız ceketini vestiyerde çıkardı. Ona şarap rengi kazağının üzerine alması için beyaz bir giysi verdiler. Bu o kadar küçüktü ki kolları ancak bir çocuğa göreydi. Pavel Nikolayevich bir gün önce üçüncü yineği de olduktan sonra gerçekten halsiz düşmüştü. Zorunluluk duymadıkça bacaklarını battaniyenin altından çıkarmıyordu. Biraz söyleniyor, reddeder gibi kesin bir tepki gösterecek kadar canlı hayatı, sönükleşmiş adam için kayıtsızlıkla karşılanacak bir şey halini almıştı. Her zamanki irade gücü onu terk etmiş ve adam halsizliğine teslim olmuştu. Ayrıca bu halinde hoş bir yan bile buluyordu. Fakat bu hoş duygu yalnızca bitkinlikti. Donan bir insanın hareket gücünü kaybetmesine benziyordu. Önce canını sıkan bir şey diye yakındı, sonra da korktuğu tümör tek hakim olduğunu ilan etmişti. Artık ne olacağına karar veren kendisi değil, bu tümördü. Pavel Nikolayevich Avieta'nın uçakla Moskova'dan geleceğini biliyor, o sabah ulaşacağını umuyordu. Avieta'yı her zaman olduğu gibi sevinçle bekliyordu ama bugün bu duyguya kaygı da karışmıştı. Kapa'nın kıza Minaye'nin mektubunu Rodichev ve Guz'un sorununu olduğu gibi anlatmasına karar vermişlerdi. O zamana kadar Avieta'nın bütün bunları öğrenmesi için bir neden yoktu ama şimdi kızın zekasına ve söyleyeceklerine gereksinme duyuyorlardı. Avieta zekiydi. Olaylara anne ve babasından daha karamsar gözlerle bakmazdı. Her şeyi en iyi açıdan görmeye çalışırdı. Ama buna rağmen adam yine de kaygılıydı. Avieta bu olayı nasıl karşılayacaktı? Bunu olduğu gibi kabul edecek ve anlayacak mıydı? İşe karışmayan birinin çıkışmalarıyla babasını suçlamayacak mıydı? Avieta bir elinde ağır bir file olmasına, diğer eliyle beyaz elbiseyi omzuna bastırmasına rağmen yine sanki rüzgara karşı yürüyormuş gibi koğuşa başı önde hızla girdi. Taze, genç yüzü pırıl pırıldı. Ziyaretçilerin ciddi şekilde ağır hasta olanların yataklarına yaklaşırken yüzlerinde beliren o perhiz merhameti yoktu. Kızında böyle bir şey görmek Pavel Nikolayevich'in ağrına giderdi. Kız babasını neşeyle selamladı. ''Ey babacığım, nasılsın bakayım?'' Avieta yatağa oturarak babasını, sakallarını tıraş etmemiş olmasına rağmen yapmacıksız bir tavırla iki yanağından öptü. ''Bugün kendini nasıl hissediyorsun? Doğru söyle, haydi anlatsana.'' Adam sanki kendi kendisini sorguya çekiyormuş gibi yumuşak hareketlerle halsiz halsiz ne söyleyebilirim diye sordu. Onun daha küçüldüğünü sanmıyorum. Hayır, fakat bana kafamı daha kolaylıkla çevirebiliyormuşum gibi geliyor. Biraz daha kolaylıkla. Belki basınç biraz azaldı. Kız sormadan fakat adamın canını da acıtmadan babasının yakasını açtı. Sanki doktormuş da adamın her gün gösterdiği ilerlemeyi anlayabilirmiş gibi Pavel Nikolayevich'in boynuna baktı. ''Korkulacak bir şey yok. Yalnızca şişkin bir beze. İşte o kadar. Sen de daha kolaylıkla hareket ettiğini söylüyorsun. Demek ki iğnelerin faydası oluyor. Küçülecek bu. Yarıya inecek. Ağrı da yapmayacak. O zaman hastaneden çıkabileceksin.'' Pavel Nikolayevich, evet tabii diye içini çekti. Yarı büyüklüğüne inerse durum dayanılabilecek bir hal alır. Ve tedaviye evde devam edersin. Bana evde iğne yapılabilir mi dersin? Neden yapılmasın? Onlara alışacaksın. Kendini toplayacak ve tedaviye evde devam edebileceksin. Seninle bunu konuşur bir yolunu buluruz. Pavel Nikolayevich biraz canlandı. İğneleri evde yaptırmasına ister izin versinler, ister vermesinler, kızının savaşma ve bir yol bulma konusundaki direnci kalbini gururla doldurmuştu. Avieta ona çekmişti. Adam gözlükleri olmamasına rağmen kızının dürüst, içten, kendine güvenen yüzünü görebiliyordu. Herhangi bir haksızlığa hemen baş kaldıran, kaşları ve burun delikleri daima titreyen, enerjik, canlı bir yüzdü bu. Eğer çocuklarının sizden daha iyi değiller, onları boş yere dünyaya getirmişsiniz, siz de boş yere yaşamışsınız demektir diyen kimdi? Sanırım Gorki. Pavel Nikolayevich boş yere yaşamadığını anlıyordu. Buna rağmen kaygılıydı adam. Kızı meseleyi biliyor muydu? Şimdi ne söyleyecekti? Fakat Avieta meseleyi konuşmakta acele etmiyordu. Kız tedavi ve doktorlar üzerinde sorular sordu. Babasının ne yediğini, hangi yiyeceklerin bozulduğunu anlamak için başucundaki komodine baktı. Ona taze yiyecek verdi. ''Kuvvetlenme için sana porto şarabı getirdim. Her sefer bir bardak iç. Kırmızı havyar da var. Şimdi biraz yer misin? Portakal da aldım. Moskova'dan bunlar.'' ''Evet, teşekkür ederim.'' Avieta o arada koğuştakilere bakınmış ve içeride ne tip hastalar olduğunu da fark etmişti. Kaşlarının canlı bir hareketiyle babasına koğuşun inanılmayacak kadar yoksul olduğunu fakat buna neşeyle katlanması gerektiğini açıkladı. Diğerlerinin onları dinlermiş gibi bir halleri olmamasına rağmen babasına doğru eğildi. Böylece aralarında konuşmaya başladılar. ''Evet baba, korkunç bir şey bu.'' Avieta hemen o en önemli konuyu açtı. ''Artık bu Moskova için yeni bir haber değil. Herkes bundan söz ediyor. Mahkemelerin verdiği kararlar yeniden gözden geçiriliyor.'' ''Yeniden, hem de bütün kapsamıyla.'' ''Evet, tam anlamıyla. Bu bir salgın halinde şimdi. Her şey alt üst. Sanki tarih denilen çark geri döndürülebilirmiş gibi. Bunu kim yapabilir ve kim buna cesaret edebilir?'' Pekala, belki o zaman haklı ya da haksız bir şekilde mahkum oldular. Fakat şimdi o uzaklardaki adamları geri getirmeye ne gereklilik var? Onları eski hayatlarına iadeye, işkenceden farksız, ıstırap verici, merhametsizce bir şey bu. Özellikle onların kendileri için, içlerinden bazıları ölmüş, onların hayaletlerini mezarlarında rahatsız etmek niye? Niçin akrabalarının olmayacak umutlara kapılmalarına, öç almaya kalkışmalarına sebep oluyorlar? Sonra eski saygıdeğerliklerini iade ne demek? Herhalde onların tamamen suçsuz olduklarını söylemek istiyorlar. Bu adamların bir şeyler yapmış olmaları gerek ama belki öyle önemli bir suç işlemediler. Ah ne akıllı kızdı o. Nasıl da böyle adil ve inanç dolu bir tavırla konuşuyordu. Pavel Nikolayevich kendisiyle ilgili meseleye gelmeden bile kızının kendisini daima destekleyeceğini anlamıştı. Avieta, Allah onu hiçbir zaman terk etmezdi. Hiç dönmüş olan var mı bunu biliyor musun? Hatta Moskova'ya dönmüş olanlar. Tamam, hatta Moskova'ya bile dönmüş olanlar. Arıların bala üşüştüğü gibi Moskova'ya doluşup duruyorlar. Ne de acınacak haldeler, düşünebiliyor musun? Bir adam sakin sakin yaşayışına devam ediyor derken kendisini yüzleştirmek için birdenbire oraya çağırıyorlar. Bunu hayal edebiliyor musun? Adamın yüzünde sanki ekşi bir şeyi ısırmış gibi bir görünüm belirip kayboldu. Allah da bunu fark etti. Fakat kız bir düşünceyi sonuna kadar izlerdi. Bunun için de durmadı. Ve adamdan 20 yıl önce söylediği bir şeyi tekrarlamasını istiyorlar. Düşünebiliyor musun bunu? Bunu kim hatırlayabilir? Ayrıca böyle bir şeyin kime yararı olur? Bu durum onları bu kadar kaygılandırdığına göre adamı eski hayatına kavuştursunlar. Ama bunu kendisini geçmişte suçlayanlarla yüzleştirmeden yapsınlar. Herkesin sinirlerini bozmasınlar. Bu yüzleştirmelerden sonra evine dönen bir adam az kalsın kendisini asıyordu. Pavel Nikolayevich ter içinde yatıyordu. Aklına Rodichev, Yelchanski ya da başka biriyle yüzleştirilmesi gerekeceği hiç gelmemişti. Ayrıca o ahmaklara, o budalalara düzmece itiraf belgeleri imzalatan kim? O kağıtları imzalamasaymışlar. Allah'ın elastiki kafası sorunun her yüzünü kavramıştı. O günlerde mevki sahibi olan kimseleri düşünmeden bu cehennemi kargaşalığa nasıl sebep olabilirler? Onları da düşünmeleri gerekirdi. Onlar bu ani dönüşlere nasıl dayanacaklar? Annen sana meseleyi söyledi mi? Evet baba söyledi. Bu konuda seni hiçbir şey utandırıp sıkmamalı. Kız Emin güçlü parmaklarıyla babasının iki omzunu da kavradı. Bu meseleye ne gözle baktığımı sana anlatmamı ister misin? İhtar işareti veren bir kimse ilerlemiş, toplumsal vicdanı olan bir insandır. Toplumuna karşı duyduğu en iyi duyguların etkisiyle hareket eder. Herkes de bunu anlar ve takdir eder. Bazen böyle bir insan hata yapar. Fakat ancak hiçbir şey yapmayan bir kimse hataya düşmekten kurtulur. Harekete geçen bir kimse çoğunlukla sınıf içgüdüsüyle davranır ve bu duygu insanı hiçbir zaman yanıltmaz. Teşekkür ederim Allah, teşekkür ederim. Pavel Nikolayevich gırtlağında bir şeyin düğümlendiğini ve gözyaşlarının akmak üzere olduğunu hissetti. Güzel, temiz gözyaşlarıydı bunlar. Terli avucu kızın soğuk elini okşadı. Gençlerin bizi anlamaları, bizleri mahkum etmemeleri çok önemli. Söyle bana, acaba kanunda bizi yani beni yanlış tanıklık dolayısıyla dava edebilecekleri bir madde var mı? Allah heyecanla cevap verdi. Bir rastlantıyla Moskova'da bir konuşmada bulundum. Orada da Böyle korkuları tartıştılar. Orada bir avukat da vardı. Adam yanlış tanıklık denilen suça yalnızca 2 yıl ceza verildiğini anlattı. Fakat öyle olaylar için 2 defa genel af çıkarılmış. Onun için kimsenin yanlış tanıklık yüzünden dava edilmesi aklın alacağı bir şey değil. Onun için Rodichev'in sesinin sedasının çıkmayacağından emin olabilirsin. Pavel Nikolayevich'e tümörü bile daha yumuşamış gibi geliyordu. Neşeli bir rahatlıkla "Zeki kız," dedi. "Sen her şeyi bilirsin, her yere de gidersin. Beni eskisine oranla öyle güçlendirdin ki." Kızının elini 2 avucunun arasına alıp kendinden geçercesine öptü. Pavel Nikolayevich bencil olmayan bir adamdı. Çocuklarının çıkarlarını hep kendisininkinden üstün tutmuştu. Adam sevgi, dikkat ve ısrardan başka hiçbir şeyde sivrilmediğini biliyordu. Kızında gerçek meyvesini vermişti. Allah'ın ışığında kendisini ısıtıyordu. Allah güzel giyinmek için para harcadığı zaman babası hiç homurdanmazdı. Kız için ısmarlama ve dışarıdan gelme elbiseler alırlardı. Allah da sağlam, kesin kafasına çok uyan o duru ve gürbüz güzelliğini ortaya çıkaracak biçimde gururla ve cüretle giyinirdi. Babası yavaşça sordu. "Dinle, konuşmalarda ve makalelerde göze çarpmaya başlayan o acayip deyimin ne anlama geldiğini sorduğumu hatırlıyor musun? Kişilik kültü deyiminin. Herhalde bunun anlamı..." Pavel Nikolayevich son kelimeleri söyleyecek gücü bulamadı. "Korkarım öyle baba, korkarım öyle. Yazarlar toplantısında bu deyimi birkaç defa kullandılar. İşin en önemli yanı kimse bunu açık açık söylemiyor. Herkes ne olduğunu anlıyormuş gibi bir tavır takınıyor. Fakat bayağı küfür bu. Buna nasıl kalkışıyorlar? Bu utanılacak bir şey, rezalet. Buna biri başladı, şimdi de durmadan etrafa yayılıyor, yayılıyor. Fakat hoşgörüyle düşünmelisin baba, zamanının gereklerine karşılık verebilmelisin. Belki bu seni sarsıyor, fakat ister hoşumuza gitsin, ister gitmesin, her yeni devire uymak zorundayız. Çevreme bakındım, yazarların arasına girdim ve onlardan çoğu yazarların bu son 2 yıla uymalarının kolay olduğunu mu sanıyorsun? Çok karışık bir iş bu, fakat ne kadar tecrübeli, ne kadar duygulu insanlar, onlardan çok şey öğrenebilirsin." Avieta'nın karşısında oturarak hızlı, kesin sözleriyle geçmişin kasvetli canavarlarının uzaklaştırdığı ve ileride parlak bir ufuk açtığı bu çeyrek saat süresinde Pavel Nikolayevich'in sağlığı gözle görülür bir biçimde iyileşmişti. Adam cesaret bulmuştu. Şimdi başka bir hastaneye gönderilmesini istemeye deyip değmeyeceğini düşünüyordu. Onun bütün istediği kızının mutlu haberlerini dinlemek, bu içeri birdenbire dolan taze havayı soluyabilmekti. "Daha anlat, daha," diye yalvardı. "Orada ne oluyor? Moskova'da yolculuğun nasıl geçti?" "Ah!" Allah meşin gözlük takılmış bir at gibi başını bir sağa bir sola salladı. "Moskova'yı kim tanımlayabilir? İnsanın orada yaşaması lazım. Bambaşka bir dünya orası. Moskova'ya gittiğim zaman 50 yıl ilerisine bakmış gibi oluyorsun. Bir kere Moskova'da herkes televizyon seyrediyor." "Pek yakında bizde de televizyon olacak." "Yakında, ama bu Moskova programı olmayacak ki. Onun için nasıl bir televizyon olacak bu? Tıpkı H.G. Wells'in hikayelerine benziyor. Herkes oturup televizyon seyrediyor. Fakat bunu daha geniş bir şekilde anlatayım. Bana öyle geliyor ki, ben böyle şeyleri çabuk sezerim. Yakında bütün yaşantımızın görünüşü değişecek. Günlük yaşantımızda tam bir devrim olmak üzere. Yalnızca buzdolaplarını, çamaşır makinelerini kastetmiyorum. Her şey değişecek. Şurada burada kristal camdan kapılar, tamamıyla camdan yapılmış antreler var. Otellere alçak masalar koyuyorlar. Hem de çok alçak. Amerikalılarınkiler gibi. Önce bunların başına geçip nasıl oturacağını bilemiyorsun. Evdekiler gibi kumaş abajurlar artık zevksizlik sayılıyor. Bunlara sanattan anlamayan kimselerin kullandığı şeyler gözüyle bakılıyor. Şimdi yalnızca cam abajur kullanılıyor. Hatta istediğin yere konulabilen ayaklı lambalar daha moda. Karyolaların baş tarafında tahta kısım olmasa da büyük bir ayıp, geniş ve alçak divanlar, sedirler moda. Odaların görünüşü de tamamıyla değişiyor. Genel olarak bütün yaşama biçimi değişiyor. Bunu hayal edemezsiniz. Annemle bu meseleyi konuştuk. Bize gerekli olan şeyleri buradan alamayız. Bunları Moskova'dan getirteceğiz. Bazı modalar var ki bunlar çok kötü, suçlanacak şeyler. Söz gelimi dejenere bir dans var. Rock and roll. Bunu sana anlatamam bile. Sonra insana bir erkek çocuğu havası veren, küçük orman perilerininkini hatırlatan bir saç modeli var. Yataktan yeni kalkmışsın gibi olsun diye özellikle karıştırılıyor. Batı eskisi bu. Bizi çürütmeye çalışıyorlar. Tabii ahlaki yozlaşma bu. Bu hemen kültür dünyasında da kendini belli ediyor. Şimdi de hiç tanınmayan bir Yevtushenko ya da başka biri birdenbire ortaya çıkıyor, bağırıp çağırarak sıska kollarını sallıyor. Kızlar hayranlıkla ciyak ciyak haykırıyorlar. Aviata çok özel, çok gizli konudan genel konulara geçtiği için daha yüksek sesle çekinmeden konuşuyordu. Şimdi koğuşta herkes onu duyabiliyordu fakat içlerinden yalnızca Demka okumayı bıraktı. Kendisini ameliyat masasına gitgide daha yaklaştıran o acı sancıyı bir an unutarak kulak kesildi. Aviata'yı dikkatle dinlemeye başladı. Diğerleri kızı aldırmadılar, bir kısmı ise koğuşta değillerdi zaten. Yalnız Vadim Zatsiriko bazen kitabından gözlerini kaldırarak Aviata'nın sırtına bakıyordu. Kızın gergin bir yay gibi bükülmüş olan, iyice gerilmiş, yeni kazığın sardığı sırtı koyu düzgün bir şarap rengiydi. Yalnız güneşin yansıyan ışıklarının, güneşin ışıklarının değil açık bir cama çarparak yansıyan ışınların geldiği omuz ışıltılı bir bordo rengindeydi. Babası bana kendinden söz et biraz dedi. Doğrusu babacığım bu benim için başarılı bir yolculuk oldu. Şiirlerimi yayın evinin planlarına katacaklarına söz verdiler. Tabii gelecek yıl değil. Bu işler bu kadar çabuk olmuyor. Onların şiirlerimi hemencecik basmalarını bekleyemezsin. Öyle mi? Öyle mi? Allah, yani bundan bir yıl sonra senin şiir kitabını elimize mi alacağız? Gelecek yıl değil, 2 yıl sonra. Kız bugün onu bir neşe çığına boğmuştu. Adam Aviata'nın şiirlerini Moskova'ya götürdüğünü biliyordu. Fakat ona o daktiloda yazılmış sayfalarla Alla Rusanova imzalı bir kitap arasında aşılması imkansız bir uzaklık varmış gibi gelmişti. Bunu nasıl başardın? Kendi kendisiyle övünen Alla gülümsedi. Gülümsemesi insanın dinleyicilerine armağan ettiği türdendi. Bir yayın evine girerek, şiirlerini kendin verirsen sana kimse aldırmaz tabi. Hepsi de biftek için dövüşüyorlar. Fakat Anna Yevgenyevna beni M ile tanıştırdı. Kadın da beni S'ye takdim etti. Onlara 2-3 şiirimi okudum. İkisi de beğendiler. Sonra birine telefon ettiler. Başka birine bir yazı yolladılar. Her şey çok kolay oldu. Ne güzel bir şey bu. Pavel Nikolayevich'in gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Gözlüklerini bulmak için başucundaki sehpanın üzerini karıştırdı. Çıkacak kitabı inceleyecekmiş gibi bunları taktı. Demka hayatında ilk defa yaşayan bir şair görüyordu. Hatta bir şaire. Bu yüzden de ağzını açmış bakıyordu. Yazarların yaşayış tarzlarını da iyice gördüm. Ne kadar basit. İlişkileri resmilikten uzak. Ödül kazanmışlar fakat birbirlerini küçük adlarıyla çağırıyorlar. Hiç de ukala değiller. Kanıları o kadar sağlam ki biz bir yazarın bulutların içinde oturan uçuk benizli bir adam olduğunu, yanına kimseleri yaklaştırmadığını hayal ederiz. Oysa durum hiç de öyle değil. Yazarlar hayatın zevkini çıkarıyorlar. İçmekten, yemekten ve gezmekten hoşlanıyorlar. Hep grup halinde yaşıyorlar bunları. Birbirlerinin eserlerinin parodisini yapıyorlar. Pek komik oluyor bunlar. Onların hayatın zevkini çıkarmasını bildiklerini söyleyebilirim. Roman yazma zamanı gelince gidip kırlardaki evlerine kapanıyorlar. 2-3 ay yazıyorlar ve eser ortaya çıkıyor. O hayat ne kadar hoşuma gidiyor. Bağımsız, hür, vakarlı. Yazarlar Birliği'ne girmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Pavel Nikolayevich biraz endişeyle, yani kendi dalında çalışmayacak mısın dedi. Baba, Aviata sesini alçalttı. Ne tarafına bakarsan bak, gazetecilik uşakların yapabileceği bir iş. Sana bir iş veriyor, hangi konu hakkında haber istediklerini söylüyorlar. Ne geniş bir alanı var, ne de ne yapabileceğini gösterme fırsatı. Yalnızca şu ya da bu tanınmış kimseyle röportaj yapıyorsun. Bu yazmayla kıyaslanabilir mi? Biliyor musun, bir adam kendisi yazar olur olmaz hemen bunu karısına, sonra da yeğenine öğretmiş. Şimdi üçü de yazıyorlar. Bu iyi, çünkü karşılığını alıyorsun. Fakat Allah, ya yazamazsan? Pekala yazarım. Çok safsın. Gorki herkesin yazar olabileceğini söylemiş. Eğer çok çalışırsan her şeyi başarabilirsin. En fena ihtimalle çocuk yazarı olurum. Bunu herkes yapabilir. Fena değil. Pavel Nikolayevich meseleyi düşündü. Hatta fevkalade bir şey bu. Tabii edebiyatımızın ahlak bakımından daha sağlıklı kişilere ihtiyacı var. Adım da tam buna göre. Takma bir isim kullanmayacağım. Ayrıca görünüşüm de tam bir yazara uyacak gibi. Fakat Allochka, ya bunu başaramazsan? Her karakteri onu inanılır bir hale sokmak için iyice tasvir etmen gerek. Benim daha güzel bir düşüncem var. Ben her karakterle ayrı ayrı uğraşmayacağım. Bu şart değil. Kendimi yeni bir akımın öncülüğünü yaparken görür gibiyim. Geniş fırça darbeleriyle bütün karakterleri grup halinde tasvir edeceğim. Bütün hayatımızın temeli toplum, tek kişiler değil ki. Pavel Nikolayevich itiraf etmek zorunda kaldı. Orası öyle. Fakat yine de kızının heyecan ve şevki yüzünden küçümseyebileceği bir tehlike vardı. Fakat ya eleştirmeciler sana hücuma başlarlarsa? Bizim başında bu resmi ve açıkça kınamadan farksız bir şey. Bu iş tehlikeli. Fakat çikolata rengi saçlarının tellerini arkaya atmış olan Avieta, bir Amazon gibi geleceğe korkusuz gözlerle bakıyordu. Beni fazla sert bir şekilde eleştirmeyecekler. Çünkü öyle ideolojik maskaralıklar yapmayacağım. Eğer sanat yönümü eleştirirlerse bundan ne çıkar? Herkesi eleştiriyorlar. Örnek Babayevski. Önceleri her yazdığı iyi sayılırdı. Şimdi hepsi de kötü. Herkes ona yüz çevirdi. En sadık hayvanları bile. Ama geçici bir şey bu. Düşünüp taşınıp yine fikir değiştirecekler. Bu hayatta sık sık rastlanan sert dönüşlerden biri. Eskiden edebiyatta mücadele olmamalı derlerdi. Şimdi ise mücadele olmamasıyla ilgili yanlış teoriden söz ediyorlar. Eğer kendi aralarında anlaşamazlarsa, bazı eleştirmeciler eski, bazıları ise yeni şeyler söylerlerse, o zaman bir şeyin değişmiş olduğu da ortaya çıkar. Fakat hepsi de bir arada birdenbire aynı yeni şeyi söylüyorlar. Onun için bazı şeylerin değiştiğini anlayamıyorsun. En önemli olanı zamana karşı hassas olmak ve ona cevap verebilmek. İşte o zaman seni eleştiremezler. Aa evet, benden kitap istemiştin baba. Onları getirdim. İşte sana okumak için tam fırsat. Bir daha böyle bir fırsat ne zaman eline geçer? Fileden kitapları çıkardı. İşte Baltık Baharı ve Onu Öldür. Şiir bunlar. Onları okur musun? Onu öldür mü? Pekala, kitabı bırak. Sabah toprağın üzerinde ışık. Dünyanın emekçileri. Dağlar çiçeklendi. Dur bir dakika. Ben sanırım dağlar çiçeklendiği okudum. Sen toprak çiçeklendiği okudun. Bu dağlar çiçeklendi. İşte bu da gençler bizimle beraber. Bu kitabı okuman lazım. En iyisi bununla başla. Adları bile insan için eser kaynağı. Beğeneceğin eserleri seçtim. Pavel Nikolayevich memnun memnun, iyi dedi. Onları bırak.